Ayrım 51. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 436. İlk tepkim hemen oturup bu cinayetin haberini yazmak oldu ama karşıma her türlü engel çıktı. Aslında beni ilgilendiren cinayetin kendisi değil, edebi toplumsal sorumluluk konusuydu. Ama ne dersem diyeyim, annemi ikna etmeyi başaramadım. Onun izni olmadan haberi yazmakta saygısızlık gibi göründü. Ancak o günden sonra bu haberi yapma arzusunun peşime düşmediği tek bir gün bile yaşamadım. Tam yavaş yavaş bu arzum yatışmaya başlamıştı ki, yıllar sonra Argel Havaalanı'nda bir uçağın kalkmasını beklerken, birinci sınıfın bekleme odasının kapısı açılarak soy sopunu gösteren kusursuz beyaz tüninin içinde bir Arap prensi çıktı. Bileğine muhteşem güzellikte bir dişi doğan tünemişti. Bu kuşlara özgü klasik deri kukuletanın yerine elmaslarla işli altın bir başlığı vardı. Hemen aklıma ilk önce yerel çakır doğanlarla sonra da Arabistan'dan getirilen muhteşem örneklerle av kuşlarıyla avlanma sanatını babasından öğrenmiş olan Cayetano Gentile geldi. Öldüğü sırada çiftliğinde içinde keklik avına eğitilmiş iki dişi ve bir erkek şahinle kişisel savunma uzmanı bir İskoç doğanı bulunan profesyonel bir kuşluğu vardı. O sıralarda George Plimpton'ın The Paris Review'da Ernest Hemingway ile yaptığı gerçek kişileri roman kahramanlarına dönüştürme süreci hakkındaki tarihi söyleşisini okumuştum. Hemingway şöyle yanıt vermişti. Bunun nasıl yapıldığını açıklarsam, iftira davalarında uzman avukatlar için bir el kitabına dönüşebilir. Benim Allah'ın o sabahında Argel'deki durumum bunun tam tersiydi kuşkusuz. Cayetano'nun ölümünün hikayesini yazmazsam huzur içinde yaşayamayacaktım. Annem bu acıklı olaydan 30 yıl sonra Barcelona'ya telefon edip de Cayetano'nun annesi Julieta Quimento'nun oğlunun acı kaybının üstesinden gelemeden öldüğü kötü haberini verene kadar ne söylersem söyleyeyim hikayemi yazmama razı gelmedi. O katı ahlak duygusuyla ancak o zaman haberi yazmamı engelleyecek neden kalmadığına karar vererek "Senden tek bir ricam var," dedi. "Cayetano benim kendi oğlummuş gibi davran." Hikayem 2 yıl sonra Kronika de una Muerto Anunciada, haberli bir ölümün güncesi adıyla çıktı. Annem kendi kişisel müzemde ondan bir mücevher olarak sakladığım başka bir gerekçesiyle okumadı öykümü. Yaşamda böylesine kötü bir olay bir kitapta iyi olamaz ki. Cayetano'nun ölümünden bir hafta sonra, öğleden sonra saat 5'te El Heraldo'da günlük işlerimin başına oturmuşken masamdaki telefon çalmaya başladı. Arayan hiç haber vermeden Barranquilla'ya gelmiş olan babamdı. Beni Roma kahvesinde bekliyordu. Sesindeki gerilim beni korkuttu. Onu daha önce hiç görmediğim gibi üstü başı berbat bir durumda tıraşsız görünce daha çok paniğe kapıldım. Üzerinde yolun insanı soluksuz bırakan sıcağından toz içinde kalmış gök mavisi 9 Nisan takımı vardı. Yenilmişlerin o tuhaf sükunetiyle güç bela ayakta duruyordu. O kadar içim daralmıştı ki babamın bana ailemin içinde bulunduğu felaketi haber verirkenki sıkıntısını ve açıklığını bu satırlara yansıtabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Sükre, kolay yaşam ve güzel kızların cenneti, politik şiddetin sismik hareketlerine maruz kalmıştı. Cayetano'nun ölümü bunun başka bir belirtisiydi yalnızca. "O cehennemin ne olduğunu bilemezsin, çünkü bu barış vahasında yaşıyorsun," dedi babam. "Ama bizler orada hala sağsak Tanrı kim olduğumuzu bildiği içindir." 9 Nisan'dan sonra öfke kusan liberallerden gizlenmek zorunda kalmayan az sayıda muhafazakar parti üyesinden biriydi. Ama şimdi eskiden onun gölgesine saklanan muhafazakarlar ılımlı tavrından ötürü babamı hor görmeye başlamışlar. Bana o kadar korkutucu ve o kadar gerçek bir tablo çizdi ki her şeyi arkasında bırakarak aileyi Kartagena'ya götürme konusunda alınmış acele kararını haklı çıkartıyordu. Ona karşı çıkmak için ne nedenim vardı ne de cesaretim. Ama belki de taşınmaktan daha az radikal bir çözüm bularak onu yavaşlatabileceğimi düşündüm. Düşünecek zamana ihtiyaç vardı. Her birimiz kendi düşüncelerine gömülmüş halde iki alkolsüz içki içtik. Daha içkilerimizi bitirmeden ateşli idealizmine kavuşarak ağzımı açmama fırsat bırakmadı. Tüm bu kargaşanın içinde tek tesellim dedi titrek bir iç çekişle, senin sonunda eğitimini bitirecek olmanın verdiği mutluluk. Bu kadar eften püften bir nedenle böyle hayali bir mutluluğa kapılmasının beni ne kadar duygulandırdığını ona hiçbir zaman söyleyemedim. Midemde buz gibi bir soluk hissederek sanki ailemin yeniden böyle göç etmesi babamın beni avukat olmaya zorlamak için bulduğu bir kurnazlıktan ibaretmiş gibi sapık bir düşünceye kapıldım. Sonra birden son derece savunmasız ve kaygılı olduğunun farkına vardım. Ne beni bir şeye zorlayacak ne de yaptıklarıma itiraz edecek hali vardı. Ama kendi ilahi adaletine olan inancı benim sırf yorgunluktan teslim olacağımı düşünecek kadar tamdı. Dahası da var. Aynı kul köle ruh haliyle Cartagena'da bana bir iş bulduğunu, ertesi pazartesi başlamam için her şeyin hazır olduğunu söyledi. Harika bir iş diye açıkladı. Tek yapmam gereken 15 günde bir giderek maaşımı almaktan ibaretmiş. Benim hazmedebileceğimden çok daha fazlaydı bu. Dişlerimi sıkarak onu olumsuz bir sona hazırlayacağımı umduğum bir iki çekincemi dile getirdim. Annemle Arakataka'ya yaptığımız yolculuktaki hakkında hiçbir yorum yapmadığı uzun konuşmamızdan söz ettim. Onun kayıtsızlığını bu konuda verilebilecek en iyi yanıt olarak algılamıştım. En üzücüsü de benim zarlarım hileliydi. Çünkü ikinci yılımda asla bütünlemelerini vermediğim iki dersten, üçüncü yılımda da kurtarılması mümkün olmayan üç dersten kalmış olduğum için üniversiteye kabul edilmeyeceğimi biliyordum. Gereksiz tatsızlıklar çıkmasın diye bunu ailemden gizlemiştim. O öğle sonrası tutup babama anlatsam tepkisinin ne olacağını hayal etmek bile istemiyordum. Konuşmanın başında hiçbir yufka yürekliliğe boyun eğmemeye karar verdim. Çünkü onun kadar iyi bir insanın böylesine bozguna uğramış bir durumda çocuklarının karşısına çıkmak zorunda kalması içimi acıtıyordu. Ama bu bana hayata fazla güvenmek olurmuş gibi geldi. Sonunda kolay bir çareye teslim olarak bunu düşünmek için bir gece istediğimi söyledim. Anlaştık dedi. Ama sakın şunu gözden kaçırma. Ailenin kaderi senin ellerinde. Bu koşullandırma gereksizdi. Zayıflığımın o denli farkındaydım ki onu akşamın yedisinde son otobüse geçirirken yanındaki koltuğa oturmamak için yüreğimin sesini bastırmam gerekti. Bir çemberi tamamladığımız apaçıktı benim için. Ailem yeniden öylesine yoksullaşmıştı ki ancak herkesin katkılarıyla ayakta kalabilecekti. Bir şeye karar verebilmek için iyi bir gece değildi. Kırsal kesimdeki şiddetten kaçarak ülkenin içlerinden gelen ve San Nicolas Parkı'nda kamp kuran aileleri polis zorla yerlerinden etmişti. Ama Roma kahvesindeki barış sarsılmazdı. İspanyol göçmenler Don Ramon Vinyes'in neler söylediğini soruyorlar. Ben de şaka olarak mektuplarında İspanya'dan haberler yazmadığını ama Barranquilla'da olup bitenler hakkında kaygılı sorular sorduğunu söylüyordum. Öldükten sonra bir daha sözünü etmediler ama masalarındaki iskemlesini hep boş bıraktılar. Onun Tertulia grubundan biri bir önceki günün La Girafası için beni tebrik etti. Nedendir bilmem, ona Mariano José de Lara'nın yürek parçalayan romantizmini anımsatmıştı. Profesör Perez Domenech, o münasip cümlelerinden birini söyleyerek beni bu sıkıntıdan kurtardı neyse ki. Umarım onun gibi kötü bir örneğin izinden gidip kendine bir kurşun sıkmazsın. Bu düşüncenin o gece duruma ne denli uygun düştüğünü bilseydi böyle bir şey söylemezdi sanırım. Yarım saat sonra German Vargas'ı kolundan çekiştirerek Japi kahvesinin derinliklerine kadar götürdüm. Bize servis yapmaları biter bitmez ona danışmam gereken acil bir şey olduğunu söyledim. Tıpkı Don Ramon gibi kahve fincanı ağzının yarı yolunda hayretle sordu. Nereye gidiyorsunuz? Falcılığı beni etkilemişti. Bunu nereden biliyorsunuz diye sordum. Bilmiyordu ama tahmin etmişti. Benim çekilmemin kronikanın sonu ve ömrümün sonuna dek omuzlarımda taşıyacağım bir sorumsuzluk olacağını düşünüyordu. Bunun bir ihanete yaklaştığını anlamamı sağladı. Kimsenin bunu denemeye German'dan daha fazla hakkı olamazdı. Kimse kronikayı ne yapacağını bilemiyordu. Alfonso'nun çok kritik bir anda dergiyi desteklediğini, hatta kendi olanaklarını aşan boyutlarda bir yatırım yaptığını biliyordum. Benim gitmemin dergi açısından ölüm ilanı olduğu kötü düşüncesini German'ın kafasından çıkarıp atmama olanak yoktu. Her şeyi anladığından, gitmek için nedenlerim her neyse, onlardan kaçıp kurtulmamın mümkün olmadığını bildiğinden emindim. Ama yine de ne düşündüğünü bana söyleyerek ahlaki görevini yerine getirdi. Ertesi gün Alvaro Cepeda arabasıyla beni Kronika'nın ofisine götürürken arkadaşlarının yaşadığı iç fırtınaların onda yarattığı kederin dokunaklı bir gösterimini sundu. German'dan gitme kararımı öğrenmişti kuşkusuz. Ama örnek utangaçlığı ikimizi de bir salon tartışmasından kurtardı. Siktir et dedi bana. Kartagena'ya gitmek bir yere gitmek sayılmaz. Benim yaptığım gibi New York'a gitmek gibi bir şey çok boktan olurdu asıl. Ama bak buradayım. Benimki benzeri durumlarla karşılaştığında ağlama arzusunu bastırmasına yarayan örnek alınacak tepkilerdi bunlar. Yine aynı nedenle ömrümüzün geri kalanında da bir sonuç alamadan yapacağımız gibi o gün ilk kez Kolombiya'da sinema yapma projesi üzerine konuşmaya başlaması beni hiç şaşırtmadı. Bu konuyu açması bana biraz olsun umut verebilmek için seçtiği bir yan yoldu. San Blas Caddesi'ndeki tıkalı trafiğin ve uyduruk meyhanelerin arasında ani bir fren yaparak "Alfonso'ya söyledim bile" diye bağırdı arabanın penceresinden. Derginin canı cehennemi, bir tane Time gibi yaparız. Alfonso ile konuşmamız ne onun için kolaydı ne de benim için. Zaten 6 aydır erteleyip durduğumuz bir açıklamanın yanı sıra ikimiz de böylesi zor durumlarda bir tür zihinsel sağır dilsizliğe yakalanırdık. Mürettiphanedeki çocuksu öfke patlamalarımdan birinde resmi istifamın bir eğretilemesi olarak Kronika'nın künyesinden adımı ve ünvanımı çıkarmış, fırtına geçtikten sonra da geri koymayı unutmuştum. 2 hafta sonra German Vargas farkına varıp da Alfonso'ya söyleyene kadar kimse durumun farkına varmamıştı. Onun için de bir sürpriz olmuştu bu. Baş mürettip Porfirio, onlara tartışmanın nasıl patlak verdiğini anlatmış, onlar da ben kendi nedenlerimi açıklayıncaya kadar işleri olduğu gibi bırakmaya karar vermişlerdi. Benim ayıbımdı bunu Alfonso ile Kronika'dan ayrıldığıma karar verdiğimiz güne dek tümüyle unutmak. Konuşmayı bitirdiğimiz zaman gülmekten katılarak son derece ona özgü, sert ama karşı konulmaz şakalarından biriyle bana veda etti. Neyse ki dedi, künyeden adını çıkarmamız bile gerekmeyecek. Ancak o zaman olayı bir bıçak yarası gibi anımsadım ve Alfonso hoş bir biçimde konuyu hatırlattığı için değil, kendim tümüyle unutmuş olduğum için ayaklarımın altında zemin kaydı. Alfonso ondan bekleneceği gibi yetişkince bir yorum yaptı. Madem ki aramızda tek aydınlığa kavuşmamış sorun buydu, hiçbir açıklama getirmeden öylece bırakmak hiç adil olmayacaktı. Gerisini Alfonso, Alvaro ve German ile halledecekti. Ayrıca gemiyi kurtarmak için üçümüze de ihtiyaç duyulursa ben 2 saatte geri gelebilirdim. Son çare olarak da yayın kuruluna güveniyorduk. Hiçbir önemli karar için meşe masanın çevresinde toplanmayı becerememiş bir takdiri ilahi gibiydi. German ve Alvaro'nun yorumları içimi gidebilmem için gerekli cesaretle doldurdu. Alfonso nedenlerimi anlıyor ve bunları bir teselli olarak kabul ediyor ama benim ayrılmamla Kronika'nın sonunun geleceğini asla ağzına almıyordu. Tam tersine bana bu krizi soğukkanlılıkla ele almamı önererek yayın kuruluyla sağlam bir temel inşa etme vaadiyle beni yatıştırdı ve gerçekten değecek bir şey yapılabileceği zaman bana haber vereceğini söyledi. Bu benim için Alfonso'nun Kronika'nın sona ereceği gibi akıl almaz bir olasılığı tasavvur edebildiğine ilişkin ilk ipucuydu. 14 ayda çıkan 58 sayının ardından 28 Haziran'da acısız ve tasasız öyle de oldu. Şimdi aradan 50 yıl geçtikten sonra derginin ulusal gazetecilik adına önemli bir olay olduğu fikrine sahibim. Koleksiyonun tümü kalmadı geriye. Yalnızca ilk 6 sayı ve Don Ramon Vinyes'in Katalan kütüphanesinde bazı kesikler var. Şans eseri oturduğum evde salonun mobilyalarını değiştirmek istediler ve eskileri çok düşük bir fiyata bana teklif ettiler. Yolculuk arifesinde El Heraldo ile hesabımızı kapatırken gazete La Girafa için bana 6 aylık avans vermeyi kabul etti. Bu paranın bir bölümüyle Cartagena'daki evimiz için Maito'nun eski mobilyalarını aldım. Çünkü ailemin Sucre'dekileri getirmeyeceğini ve yenilerini alacak durumda olmadığımızı biliyordum. Aradan 50 yıl geçti. Hala iyi ve kullanılır durumda olduklarını inkar edemem. Müteşekkir annem asla satılmalarına izin vermedi çünkü. Babamın ziyaretinden bir hafta sonra mobilyalar, üzerimdekiler ve birkaç parça yedek eşyamla Cartagena'ya taşındım. İlk geldiğimin tersine bu kez yapılması gerekenleri nasıl yapacağımı biliyordum. Cartagena'da gerekli olabilecek her şeyden haberim vardı. Tüm yüreğimle ailem için bu kez her şeyin iyi gitmesini dilerken kendimi karaktersizliğim için cezalandırarak aynı dilekte bulunmuyordum. Ev La Popa Meydanı'nın iyi bir yerinde her an yıkılıverecekmiş gibi duran tarihi manastırın gölgesindeydi. Alt kattaki 4 yatak odası ve 2 banyo annem ve babamla 11 çocuğa ayrılmıştı. Ben 26 yaşında en büyükleriydim. 5 yaşındaki Eligio da en küçüğümüz. Hepsi de Karayip kültürüne uygun biçimde hamaklara ve hasır sergilere alışkın yetişmişlerdi. Yer bulabilenler de yataklarda uyurdu. Üst katta babamın kardeşi olan Hermogene Sol amca, oğlu Carlos Martinez Simahan ile birlikte yaşıyordu. Ev bu kadar insana yetecek kadar büyük değildi ama çok zengin olduğundan başka hakkında hiçbir şey bilmediğimiz La Pepa diye çağırdıkları ev sahibesiyle amcamın birlikte kotardıkları işler ve ettikleri pazarlıklar sonucu kira epeyce uygundu. Ailem iflah olmaz şakacılığıyla kusursuz adresin uyaklı bir söyleşini yaratmakta gecikmedi. La Popa'nın eteğindeki La Pepa'nın evi. 51. ayrımın sonu. Sayfa 444.